Ayrım 13.
Kim bilir şu bedbaht, zavallı kızcağızlar bu kemanlardan, davullardan şu perişan nameleri kopardıkça neler düşünürler? Hepsinin ta uzaklarda Almanya'nın, Avusturya'nın, Bohemya'nın, Bohemya eski Çekoslovakya'nın batı kesimini meydana getiren bölge. Kaybolmuş bir köyünde bir aile ocağı vardır. İhtiyar bir baba ki artık kendisi için gittikçe hisset, cimrilik gösteren topraktan ailenin ekmeğini çıkaramıyor. Çökmüş bir valide, ana, gözlerinde gözlük, kulübenin bir tarafında çorap örüyor daima. Çünkü çocuk bir değil, onların hepsine ayaklarını sıcak tutacak birer çorap lazım. Fakat yetişmek mümkün değil. Ne çorap yetişiyor ne ekmek. Çocuklar o kadar çok ki. Bunları ayıklamak lazım. Her birini bir tarafa sevk etmek, ekmek bulacak bir yere göndermek icap ediyor. Gerekiyor. Çocukların en büyüğü kız. Evlenecek, çeyiz ister, nişanlısı var. Fakat para nereden bulmalı? O vakit ailece düşünülür. Her gece bütün erkan, aile fertleri, hazır olduğu halde yorgun baba çorabını birkaç dakika bırakarak gözlüğünü alnının üstüne kaldırarak dinleyen anneye tasavvurunu izah eder. Düşüncesini açıklar. Geçen gün müracaat eden, kızlarını isteyen, herifin teklifini kabul etmekten başka çare olmayacağını anlatır. Nihayet iki katre, damla, yaş ile bu bahse hatime verilir. Bu konuya son verilir. Evin kızı gidiyor. Nereye? Kaza rüzgarı. Alın yazısı. Nereye sevk ederse. Gidecek bir köşede senelerce keman çalacak. Çeyizini habbe habbe, birer birer toplayacak. İstikbalinin, geleceğinin ekmeğini buralarda kan kusarak, aç yaşayarak tane tane tedarik edecek. Sağlayacak. Sonra senelerce mütehassiri olduğu, hasretini çektiği aile ocağına avdet edince, dönünce ya babasını ölmüş bulacak, ya komşusunun kızını almış olan nişanlısını görüp oraya yığılıverecek, yahut hiç olmazsa kollarına atılmak için hayatının en zengin parçasını feda ettiği aşığından, zavallı sevgilim ne kadar bozulmuşsun tarzında bir serzeniş, yakınma, işitecek ve sonra mesut olmaya çalışacak. Bir gece hiç unutmam, yine buradaydım. Şu davulcuyu gördünüz mü? Bir aralık gözüm ilişti. Önündeki noktaya değil, biraz aşağı bakıyordu. Dikkat ettim, süzgün gözlerle biraz mütebessim, gülümser. Reise ve halka göstermekten korkarak gizlice bir mektup okuyordu. Bu mektup acaba kimden? O vakit gözlerimi çehresinden ayırmadım. Ara sıra nöbetini kaçırmaktan korkarak notaya bir göz atıyor, sonra hemen yine mektubuna bakıyordu. Gözlerinin şu mektuptan notaya, notadan mektuba seferi esnasında ne büyük fark vardı. Notaya geldikçe ciddi bir nazar, mektuba döndükçe tatlı bir tebessüm. Acaba şu pis kahvenin, şu murdar, pis, sahnesi karşısında, şu gülünç musikinin arasında o mektuba gözü iliştikçe ne görüyor? Hatıratının, anılarının arasından neler geçiyordu? Galiba nişanlısından gelmişti. Şüphesiz o askerliğe gitmiş, bu çeyiz toplamaya çıkmıştı. Her ikisi de günleri sayıyorlar. Ara sıra o kışlanın bir tarafında acele karalanmış. Bu murdar karanlık bir odanın penceresi kenarında arkadaşlarının istihzalarına, alaylarına rağmen yazılmış mektuplarla dudaklarını yakan Buse, öpücük, ihtiyacına bir tesliyet kevseri, avunma suyu serpiyorlar. İnanır mısınız? Bunların hemen hepsi namusludur. Fuhşun çirkefi, iğrençliği, içinde yüzdükleri halde hemen hepsi memleketlerine avdet ettikleri zaman nişanlılarına izdivaç, evlilik, elini pak ve saf olarak uzatırlar. Birisini tanırdım. Bunlardan birine taşuk etmişti. Aşık olmuştu. Zavallı çocuğun bütün meyus, ümitsiz, aşkına karşı kızdan bir ümit cevabı çıkmadı. Fakat gariptir ki kız da meyus aşığıyla beraber ağlardı. Ne için? Kim bilir? Belki o nasipsiz sevdaya karşı samimi bir merhamet hissettiği için. Bu gece dinlemek nöbeti Ahmet Şevki Efendi'ye gelmişti. Refiki'nin bazı esaslara müteallik, bazı konularla ilgili, bahis açtıkça mukaddimeden, konunun özünden, uzaklaştığı kadar hatime vermek maksadından da ayrıldığını bilirdi. Fakat şimdi Ahmet Cemil'in devamına diğer bir mani, engel vardı. Kahvenin içi dehşetli bir gürültüyle doluyordu. Ayak vuranlar, bastonlarını iskemlelerine çarpanlar, biz biz feryadıyla bağıranlar devamına mani oldular. Bunlar hep şu karık sesli, boyalı kadın için, dedi. Sonra dirseklerini masaya dayadı, çenesini avuçlarının içine aldı, bu halka baktı. Şimdi iyice kalabalık vardı. Dükkanını kapadıktan sonra eğlenmeye çıkmış berberler, tüccar yazıcıları, esnaf çırakları, bir İngiliz yük vapuruna mensup 5-6 gemici, tiyatroya izin alıp da lalasıyla, bakıcısıyla gizlice anlaşarak şuraya gelivermiş bir çocuk, her gece mahalle kahvesinde iskambil oynamaktan bıkıp da bir akşamı Beyoğlu'nda geçirmek isteyen bir bey, bütün bu halk şurada bulunduklarından memnun gibi görünüyorlar. Gördüklerinden, işittiklerinden pek ziyade eğleniyorlarmış gibi gülüyorlardı. Pervasız, umursamaz, kahkahalar, geniş tebessümler, gülümseyişler, baygın nazarlar, bakışlar, sonra bir sürü alkış, sebep, türlü emraz, hastalıklar ile karılmış sesiyle, türlü sefahatlerde, eğlencelerde, yıpranmış, boyalı suratıyla şu duman dolu kahvenin pis havasına karşı söylediği, daha doğrusu bağırdığı müstekreh, iğrenç, bir Alman şarkısının anlamadıkları letafetine mi, güzelliğine mi, senin için ölüyorum derken polka, Polonya dansıyla oynayan, şurada bir biftekle bir tabak makarna dilenmek için kim bilir nerede işitip ne yolda indi kendince. Değişikliklere uğrattığı bir parçayı her gece şurada iştira, satış, pazarına çıkaran şu karının gülünç vaziyetlerine mi? Ahmet Cemil bunların hiçbirisinden haz, zevk almazdı. Bu alemde bir letafet olmak lazım gelse, onun bir başka tarzda olması lazım geleceğini düşünürdü. Onda bir illet, özellik vardı. Her şeyde, hatta sefalette, yoksullukta, fuhuşta bile bir zinet, süs, bir zerafet, incelik olmasını isterdi. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı gösterileri olması lazım geleceğine kani idi. Kanaati gelmişti. Onun için şu yaşına kadar birçok refiklerinin, arkadaşlarının eğlencelerinden ayrılarak bütün bu alemlerden uzak kalmış, hele iki kere ne olduklarını anlamak için tesadüfle, rastlantı eseri, girdiği bazı muaşaka, aşk, pazarlarından bir daha oralara avdet etmemek ahdiyle dönmemek üzere çıkmış idi. Burada ne var? Bu halk bunun nesine aldanıyor? Bunu bir türlü anlayamazdı. Sahnedeki karıyı üçüncü defasında alkışlamadılar. Artık bundan bıkmış göründüler. Bir başkasının gelmesi için herkes sükut ediyordu. Susuyordu. O zavallı da sahnenin kenarında tekrar davet olunmaya intizar ederek, bekleyerek duruyordu. Sükutu, sessizliği görünce kayboldu. Ahmet Cemil bunu da fark etti. O vakit demin nefret ettiği bu karı hakkında adeta bir merhamet, acıma duydu. Ah, bu hayattaki feciayı, musibeti hissetseler, acaba bu kayıtsızlar güruhu, ilgisizler topluluğu, şu sefaletin karşısında böyle gülerler mi? Şu zavallı kadın için bu sanat da yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış. Mahsa, sadece eğlenmek için iki kere lütfen, lütuf olarak kendini tekrar sahneye çağıranlar üçüncüsünde bıktılar. Yarın iki kere de çağrılmayacak. Öbür gün bir defa bile görünmesine müsaade olunmayacak. İzin verilmeyecek. Nihayet kahvenin müsteciri, kiracısı, mukaveleyi tecditten imtina edecek. Sözleşmeyi yenilemekten vazgeçecek. O zaman haydi daha aşağı bir yere. Bir kadın bir kere uçurumlardan yuvarlanmaya başladı mı artık sükutuna hatime, düşüşüne son verecek nokta yoktur. Ne kadar aşağı düşerse düşecek yerler o kadar çoğalır. Nihayet düşe düşe bu zavallı mahluk nerelere kadar düşecek? Halbuki bu biçare, zavallı, bu kahvenin şu köhne sahnesine düşmek için kim bilir nerelerden geçmiştir. Şimdi bir meyus nazarla, ümitsiz bir bakışla, kaybolduğu şu sahneden 10 sene evvel mesela Viyana operasında figürante, figüran, choriste, koro üyesi, velhasıl bir şey imiş. O vakit bir operanın arasında söylediği topu topu iki mısralık, dizelik, bir parça yahut bir balede giydiği tüylü bir elbise için yüzlerce adamlardan iltifatlar dinlemiş, demetler almış, demetlerin içinde mücevherler bulmuştur. Sonra yavaş yavaş sükut, düşüş, yorgunluktan mütevellit, ileri gelen bir ihtiyarlık, her gün çehresinde, yüzünde tamir olunacak bir fazla harabi, haraplık. Dişler bozulmuş, sesi karılmış, yanaklar çökmeye başlamış. Nihayet işte şu müstekreh, iğrenç, karı. Acaba henüz saf bir genç kız iken, ya bir mağazada satıcı ya da bir çiçek imalgahında, imalathanesinde, işçi iken, henüz hayatından bir aşk kıyaneti geçmeden bu neticeyi göstereydiler. İşte annenin dizinden kaçacak olursan buraya geleceksin, diyeydiler. Bugün şurada şüphesiz bedbahtlığın, talihsizliğin bütün acısını hissettiği halde gülerek bağırmaya çalışan bu mahluk, mesut, mutlu bir aile annesi olmaz mıydı? Ahmet Cemil yine sükuta, susmaya mecbur oldu. Şimdi sahneye diğer biri çıkmıştı. Bir Fransız romansiyeri. Romans, şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde beste. Romansiyer, romans türünde besteler okuyan şarkıcı. Romansiyer, düdük gibi bir sesle İspanyol bestekarı, bestecisi, Iradier'in meşhur Palomas'ını öttürmeye başladı. Hemen herkesin bildiği bu parçaya birçoğu pest, hafif, sesle iştirak, eşlik ettiler. Artık Ahmet Cemil dinliyordu. Havalar, muganniyeler, şarkıcılar birbirini takip ediyordu, izliyordu. Romanyalı bir kız Rumca, Yunanlı bir karı İngilizce parçalar okudular. Muhtelif lisanlardan, çeşitli dillerden şu sahnede türlü beşer nesilleri, insan kuşakları arasında garip izdivaçlar icra ettiler. Tuhaf evlilikler yaptılar. Nihayet biri, bir İskoçya dağlısı kadar iri bir Alman karısı sahnenin tahtalarını çatırdatarak göründü. Ahmet Cemil bu muhip şekle, heybetli görüntüye bakmakla meşgul idi. Birden Ahmet Şevki Efendi kolunu dürttü. Baksana, bizimkine baksana. Ahmet Cemil başını çevirdi. Salonun kapısında ayakta, gözleri sahneye merkuz, saplanmış, Raci'yi gördü. Yavaş sesle, biz şaşkınlık etmişiz. O içerideymiş, anlaşılan bu karıyı seviyor. Bitirsin de yanlarına gidelim, dedi. Artık her ikisi de sahneyi unuttular. Dikkatleri hep Raci'nin hayran, aşık vaazına vekuf idi. Duruşuna çevrilmişti. Raci orada kapının kenarına dayanarak, güya şu alemi görmüyormuş, önünden geçen garsonların çarpmasını hissetmiyormuş gibi, gözlerini sahneden ayırmayarak, yalnız her parça bittikçe halkın alkışlarına iştirak ederek, katılarak, duruyordu. Nihayet sonunda alkışlar bitti. İri Alman karısı büsbütün kayboldu. O vakit Raci de etrafına bir göz gezdirmeyi bile fazla bularak çekildi. İki refik nazarlarıyla, bakışlarıyla Raci'yi takip ettiler. Ahmet Cemil'in tahmini doğru çıktı. Raci muganniyelerin, şarkıcıların dinlenme yeri yahut safterunların mezbahası olan hususi, saf insanların mekanı olan özel daireye girdi. Burası o kadar hususi bir dairedir ki 40 paralık şeye 40 kuruş vermek fedakarlığına katlanabilen herkes buraya girebilir. Ahmet Şevki Efendi arkadaşını kaldırdı. Yavaş yavaş, biraz mahcup, utanarak ilk defa girilen yerlerin ihraz ettiği, verdiği tereddütle buraya girdiler. Şimdi gözlerinin önünde garip bir manzara vardı. Bulundukları yer küçük denmeyecek iki odanın birleştirilmesiyle hasıl olmuş, oluşmuş, genişçe bir yerdi. Üzerleri keten örtülü kanepelerin, kadife iskemlelerin, mermer masaların, olanca kuvvetiyle açılmış çiz yağlı, ışıklı lambaların, soluk aynaların miskin ahenginden terekküp eden, oluşan bu manzara, tek gözlüklü birisinin gözlüğünü sürmeli gözüne uydurmaya çalışarak şu tuhaflığına sahte kahkahalarla gülen bir Fransız karısı, kanepelerin birinde yanındaki yaşlıca efendinin müsait nazarı altında karşısında esneyen, Türkçe bilmez, galiba Romanyalı bir kızın güya parmaklarındaki yüzüklerini muayene etmekle, yoklamakla meşgul, mahcup, muhteriz, çekingen, henüz çocuk denecek kadar genç bir bey. Birkaç safterunun daha vüruduna intizaren, birkaç safın daha gelmesini bekleyerek ipekli esbaplarını, elbiselerini sallaya sallaya piyasa eden, etrafta bulunanlara pek mühim, önemli ve tuhaf bir şeyden bahsediyorlarmış zannını, havasını vermek için bir dakikada 5 kere gülen iki karı, ötede beride daha bazı zümrelerle tekellüm ediyordu. Bazı gruplarla konuşuyordu. İki arkadaş bir kenara oturdular. Racita ileride, aynanın içinde sahnenin yorgunluğundan bozulan simasını tamir ile meşgul maşukasının, bozulan makyajını düzeltmekle uğraşan sevgilisinin. Arkasında aynanın içindeki suratına gülerek duruyordu. O hiç tebessüm etmiyor, Raci'nin orada bulunmasından dolayı sıkılıyormuş gibi duruyordu. Nihayet karı Raci'nin mısır istirham tebessümüne, ısrarlı yalvarış gülümsemesine karşı isyan ederek sert bir çehreyle döndü, bağırarak ''Ben istemez, git buradan!'' dedi. O vakit Ahmet Cemil, zavallı Raci'nin perişan halini, etrafına gezdirdiği melül nigahı, üzüntülü bakışı görmemek için gözlerini çevirdi. Raci bir kelime bile söyleyemedi. İskemlelerden birine yıkılmak nevinden düştü. Ahmet Şevki Efendi dudakları arasından ''İşte biçare karısının intikamı'' dedi. Ahmet Cemil başını silkerek ''Zannetmem'' dedi. ''Bu gece başka bir müşteri bulmaktan meyus, ümitsiz. Oluncaya kadar tertip edilmiş bir desise, düzenlenmiş bir oyun.'' Ahmet Cemil yanılmamıştı. Raci oturduktan sonra karı iri vücudunun üstünde küçücük duran başını sallayarak indi kendince bir opera parçasını ıslıkla çalarak kısa fistanının altında beliren kalın bacaklarını ıslığın tarabı ile coşkunluğuyla uygun askerce atarak yürüdü yürüdü ta odanın ortasına gelince etrafına baktı. Boş olarak yalnız iki refiki gördü, yanlarına geldi, sırıtarak eğildi. ''Bir bira'' dedi. Ahmet Şevki Efendi gözlerinin beyazına kadar kızardı. Birbirlerine bakıştılar. Karı cevapsız kaldı. Sonra hiçbir lisana mensup olmayan bir istifaf sayhası ile, hiçbir dilde olmayan bir alay ifadesiyle ''Puah'' dedi. Askerce yürüyüşüne devam ederek sağdan geri yaptı. Raci bütün bu hareketleri uzaktan takip ediyor, arkadaşlarına bakıyordu. Karı gittikten sonra ayağa kalktı, yanlarına kadar geldi, gülmeye çalışarak ''Buraya siz de gelir misiniz?'' dedi. Ahmet Cemil sudan bir cevap verdi. Ahmet Şevki Efendi ''Otursana'' dedi. O vakit üç arkadaş arasında kesik kesik bir muhabere, konuşma başladı. Öteden beriden bahsettiler. Hiçbiri bahsi hepsinin beyninde yer tutan meseleye irca edemiyordu, döndüremiyordu. Ahmet Cemil gözlerini bütün bu muganniye alayından türlü milliyetlere, türlü memleketlere mensup, her biri başka bir fuhuş zemininde yetişmiş, bir başka alemden düşmüş şu garip mahluk sürüsünden ayırmıyor, bellisiz yaşları saklamak için kutusuyla boşaltılmış pirinç tozlarıyla solgun dudaklara taravet, tazelik vermek için yavaş yavaş miyarını, ölçüsünü kaybederek ibzal ile bolca sürülmüş kırmızı boyalar altında bu çehrelerin sırlarını görmeye çalışıyordu. Hiçbir zevkle tevkif olunamayan, uygun düşmeyen kıyafetler, eski ipek kumaşlardan, vaktiyle yapılmış esvap bozuntularından, karnaval esnasında kiralanarak iade edilmemiş, geri verilmemiş, kostümlerden kesilerek, birbiriyle uydurularak icat olunma, yapılmış türlü kılıklar. Birisi bir Normandiya köylüsü kostümünü andırır bir esvaba, mesela bir pompadour baş yapmış, diğer biri Marie Antoinette yakalığı altına Vaudeville Sobretti gibi kısa fistan giymiş, dar işlemeli bir Arnavut yeleğinin içinde buram buram terleyen şişman bir kadın, şu yeleğin altına peşleri, ek kumaşları, yırtmaçlı bir Çinli entarisine münasip, uygun görmüştü. Ahmet Cemil bütün bu iğrenç tuhaflıklardan, şu şakalaşan budalalardan, ötede hala yanı başında ''Beyim haydi'' diye teşvik eden, isteklendiren, Sulu Efendi'nin bir türlü teşviklerine uyamayan sarışın güzel genç beyden nefrete benzer bir şey duydu. Burada bulundukça Raci'nin serbestçe muaşakasına mani, aşk yapmasına engel olacaklarını düşündü. Ahmet Şevki Efendi'ye ''Yine yerimize gidelim mi?'' dedi. Raci'yi selamladılar, yerlerine gittiler. Ahmet Şevki Efendi oturduktan sonra ''Sanki niye geldik? bu hali görmüş olmaktan başka bir şey kazandık mı? Dedi. Sonra bir müddet düşünerek, ne olursa olsun ben yarın açılırım. Hiç olmazsa çocuk meselesini söylerim, dedi. Artık burada yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Borçlarını tesviye ettiler, ödediler. Alkış gürültüleri arasında geçtiler. Son defa olarak Raci'nin halini bir daha görmek istediler. Hususi tarafa şöyle bir baktılar. Şimdi Raci'nin maşukası iki alaycı gencin arasında bacaklarını uzatmış, kollarıyla gerinerek delikanlıları kanepenin üzerine devirmeye çalışıyor. Raci de bir kenarda mermer masanın üzerine kapanmış, Ahmet Şevki Efendi'nin iddiasına göre uyukluyor. Ahmet Cemil'in itikadına nazaran, Ahmet Cemil'e göre ağlıyordu. 9. 9. bölümün bölüm numarası eserin eski harfli ilk basımından sonra bugüne kadar yapılan birçok baskılarında atlanmıştır. Ahmet Cemil'in Hüseyin Nazmi ile geçirdiği gece eseri hakkında bir taze şevk, arzu uyandırmış idi. O günden itibaren tasarruf edebildiği, kendine kalan bütün zamanlarını onu düşünüp beslemeye, kendisinde kudret görebildikçe yazmaya sarf etti. Bir senelik hayatının maişet, geçim, derdine mevkuf olmayan, harcanmayan, bütün saatlerini bu eserin fikrini yakan icadı derdine vakfetti, ayırdı. Ona tasavvur ettiği, düşündüğü, incelikleri, sanat şeklini, hayat felsefesini verebilmek için ancak kendi tahassürlerini rehber ittihaz etmekle, kendi özlemlerini kılavuz edinmekle, dar bir daire içinde fikrini hapsetmiş olacağını, levhasının nezahatini, mükemmeliyetini temin, resminin güzelliğini, eksiksizliğini sağlamak için meşerlerde, sergilerde dolaşan üstadların halk ettikleri simalar, ortaya koydukları yüzler, karşısında günlerce temaşaya mevkuf kalan, seyredalan, ressamlar gibi şairlerin de hislerini şiir bedialarıyla tenbih etmeleri, şiir güzellikleriyle uyandırmalarının lazım olduğunu bilirdi. Onun için Hüseyin Nazmi'nin kitaphanesini hemen boşalttı. Lamartin'den, Hugo'dan, Musset'den sonra gelenleri, bütün Parnasyenleri, sembolistleri, dekadanları Süleymaniye'de küçücük mesai hücresine, çalışma odasına taşıdı. Heredia ile Theodore de Banville ile başlayan zümre-i şuara, şairler, sonra Prutamlar, Kopeler, Herakortlar, Sylvesterler, Mendesler, daha sonra Paul Verlaine'ın tohumu dehası ile, dahilik tohumuyla yetişenler,